Ayrım 13, sayfa 123. Sürünürken düşünmek çok daha kolay oluyordu. Korkunun saydamlaştığı anlardan biri. Genellikle sürünen erin yoluna devam etmesine izin verilirdi. Çukur kaz, içine gir ve kendini göm biçiminde bir emir herhangi bir yönergede bulunmadığından durumun beterleşme ihtimali düşüktü. Bu yüzden sakince sürünüyordum. Tabii ki Ekber, "Daha hızlı!" diye bağırıyordu. Ama o kadar da önemli değildi. Birden Ziya'ya kitap hediye eden fahişenin de aynı sözleri söylediğini duydum. Daha hızlı. Güldüm. Ekber görmüş olmalıydı. Bağırmadı. O da sakindi. Sürünmekten kimseye zarar gelmezdi. Verdiği bir ceza değil, eğitimdi. Aslına kötü muameleden mahkemeye çıkması için hali yetersizdi. Bu yüzden sakince vermişti emrini. Doldur boşalttan sonra içtima alanında sürüneceksin. Aslında bu bir emir değildi. Geleceğimi gören bir kahinin konuşmasıydı. Bir kehanet. Bütün bunlar benim için uygundu. Sürünebilirdim. Sorun değildi. Sadece kar beni rahat bırakmıyordu. Burun deliklerimi kuruyan çimento gibi tıkayan kar. Önümdeki tek engel oydu. Üzerinde yüzdüğüm kar. Attığım her kulaçta kulaklarımın arkasına döşenen buz hattı. Eldivenimle kamuflajımın arasındaki ete usturalı bir kelepçe gibi yerleşip bileklerimi zımparalayan kar. Eritmem gerekiyordu. Hepsini. Bunun için de düşünmem gerekiyordu. Her şeyi. Geride bıraktığım izden başlayabilirdim. Bembeyaz ve darmadağın. Sanki sürükleniyormuşum gibi. Sürünen değil, sürüklenen bir vücudun kardaki izi. Böyle görünüyor olmalıydı. Eğer doğumumdan itibaren bir iz bırakmış olsaydım arkamda, aynı böyle görünürdü. Sürüklenmişim gibi. Kalk! Çavuştu bağıran. Ekber'in duyması için bağırıyordu. Benimle bir sorunu olduğundan değil. Hatta biraz da acıyordu bana. Ekber'in askeri olacak son adamlardan biriydim çünkü. Efendiden bir çocuk diyordu benim için. Koğuşta duymuştum. Birlikteki ilk haftamın sonunda. Bu hale bu kadar çabuk nasıl gelebildiğimi o bile çözememişti. Benim şaşkınlığımsa artık geçmişti. Anlamışlardı hepsi o kadar. Anlaşılmıştım. Varlığım açığa çıkarılmıştı. Ne kadar saklanabilirdim ki? Korkum beni daha ne kadar koruyabilirdi? Namlu bidona. Doldur boşalt işlemi boyunca herhangi bir şarkıyı düşündüm. Herhangi birini. Duymayı sevdiğim herhangi birini. Hiçbiri gelmedi aklıma. Hiçbiri. Orospu çocukları. Dinlediğim binlerce şarkı buhar olup gitmişti. Yat! Devamını getirmedi. Ekber'in uzaklaştığını görebiliyordu. Bekle dedi. Soluklan biraz. Ekber yaklaşırsa çocuklar haber verir. Bir sigara yak. Sonra da kendi yaktığı sigarayı tutuşturdu dudaklarıma. Ellerim tüfeğimle dolu, yüzü koyun yatarken ağzımda sigara, bir şarkı düşünüyordum. Herhangi birini. Hiçbiri gelmiyordu amına koyayım. Demek ki boşuna dinlemişim hepsini. Tam işe yarayacakken siktir olup gitmişlerdi. Üç nefes çekmiştim ki çavuşun "Geliyor yürü!" dediğini duydum. Sigarayı tükürüp sürünmeye başladım. İçtima alanının delinen yer, tel örgülerle çevrili spor sahasının beli, kantinin karnı, karargah binasının sırtı ve koğuşun göbeği arasında kalan bir bölgeydi. Her sabah bütün bölüğün toplanıp satranç taşları gibi dizildiği bir yer. Birlik personeline ilişkin sayısal bilgilerin gizli kalması gerektiği halde, önümüzdeki yoldan geçenlerin ve yolun karşısındaki üç katlı apartmanların üst balkonlarının rahatça görebileceği biçimde sıralanıp başımıza gelecekleri beklediğimiz yer. Konuya ilişkin tek bir umudumuz vardı. O apartmanlardan birine sandığında lav silah olan birinin taşınmaması. Ama bu umudumuz da kırıktı. Diğerleri gibi. Hem de 2-3 yerinden. Atsınlar. Ne atacaklarsa atsınlar diyorduk. Sallasınlar bir tane de dikmesinler artık bizi buraya. Söylemiştim. Akıllı değildik. Silahımızın seri numarasını ezberleyene kadar geçtiğimiz hiçbir muayenede akıl sağlığımızla ilgilenilmemişti. Eğitim birliğindeki koğuşumda yanımdaki ranzanın altında yatan askeri hatırlıyordum. Adı asker olan askeri. Ranzanın altı derken yerden bahsediyordum. Zeminden, betondan. Her neden korkuyorsa yatakta değil altında uyuyabiliyordu. Karanlık bir deliğe ihtiyacı vardı. Güvende hissetmek için. Ama o da yetmiyordu. Çünkü asker gözlerini kapadıktan yarım saat sonra kendini yumruklamaya başlıyordu. En kötüsü de bir türlü uyanmıyordu. Bizse Her sabah revire çıkması için birilerine haber gönderiyorduk. Ama o haber gereken kişiye asla ulaşmıyordu. Aşırı kalabalık ve zaman darlığı, askerin akli dengesizliğinin ordu tarafından tescillenmesine olanak vermedi. Bir de ilk çarşı izninde içeri gizlice soktuğumuz kırmızı ojeyi sağ elinin parmaklarına sürüp tuvalete kapanan Süleyman'ı hatırlıyordum. Sağ elinin adı Cemile olan Süleyman'ı. Şimdi kim bilir neredeler? Kim bilir kaç mermi taşıyorlar hücum yeleklerinde? Kim bilir kaç küfür yediler, deli numarası yapıyorlar diye. İçtima alanında attığım ilk turun sonuna gelmiştim. Kalk emrini duyana kadar devam edecektim. Ama o emri verecek herhangi biri de görünmüyordu çevrede. Kantinin önünden geçerken açık kapının önünde çay içenler başlarını çevirmişti. Bana bakmamışlardı. Çünkü ben başlarına gelebilecek ihtimallerden biriydim. Korkunun kendisiydim. Nöbet aralarında sobanın yanında ısınmaya çalışanların yüzlerini ekşiten bir korku. Koğuşa çıkan merdivenlere yakın bir yerde hareket etmeyi bıraktım. Kar başlamıştı. Başımı kaldırıp çevreye baktım. Hala kimse yoktu. Geniş beyaz düzlüğün bir köşesindeki küçük karanlık tümsek. Sağ yanağımı sol elimin sırtına yaslayıp gözlerimi kapadım. Şakaklarımdan akan ter damlaları buz tutmuş kirpiklerime sarıldı. Kar hızlandı. Göz göre göre ölmek istedim. Onlarca insanın doldurduğu binaların ortasındaki boşlukta kara gömülerek donmak istedim. Ziya'nın sözünü ettiği intihar eşiği bu olmalıydı. Bir kez adım atıldı mı terk edilemeyen o eşik. Ama olmadı. Donamadım. Ne kadar hareketsiz kaldım bilmiyorum ama biri kamuflajımın ensesine parmaklarını geçirip yüzümü kardan ayırdı. Kim olduğunu göremiyordum. Göz kapaklarım birbirine yapışmıştı. Ancak duyabiliyordum. Kalk amına koyayım, kalk, geberip gideceksin. Cesim, gel buraya, al bu herifi, yemekhaneye götür. Yürüyemiyordum. Bu kez gerçekten sürükleniyordum. Dizlerimin açtığı ve postallarımın burunlarının genişlettiği oluklar bırakıyordum ardımda. Sürüklenme izlerim. Ekber söylenmeye devam ediyordu. Duyuyordum. Ulan sizi asker diye buraya gönderenin. Ben de diyordum fısıldayarak. Ben de. Karanlığı perdeleyen projektörün ışığında yağan karın rengi kızıla dönmüştü. Rüzgarın savurduğu taneler artık birer kıvılcımdı. Bir kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, yanan kıymıklar, alev alev. Sonra sönüyorlardı. Düştükçe üzerime dönüşüyorlardı soğuğa. Hava jilet atıyordu yüzüme. Ne kar maskem işe yarıyordu ne de göz kapaklarım. Yürüyordum. Açtığım yolda gidip geliyordum. Tek ayaklık bir patika. Durmuyordum, asla. Bir gece nöbetçisi olarak içine girmem yasak olan kulenin kapısına kadar gelip olduğum yerde dönüyor ve duvarın dibinden 7 adım atıyordum. Sonra geri, 7 küçük adım. Pilli oyuncak adımları. Onu bekliyordum, Ziya'yı. Kabuslarımı anlattığım tek adamı. Kabuslarımı bana anlatacak olan tek adamı. Nereden geliyordu, nasıl birden beliriyordu, aniden. Daha önce hiç düşünmemiştim bunu. Hayaletler nereden gelir? Yerin altından mı? Sence ben bir hayalete benziyor muyum? Benzemiyordu. Nöbet kulesinin kapısına sol omzuyla yaslanmış, ellerini pantolonunun cebine sokmuştu. Daima üzerinde olan takım elbisesi ve yüzünü terk etmeyen tebessümüyle bana bakıyordu. Başını kaldırıp tel örgünün ardındaki ağacın yüksek dallarına tutuşturulmuş projektöre baktı. Gerçekten de buradan bakınca kıvılcamlara benziyorlar. Buradan nasıl kurtulacağım? Tebessümü büyümüş, dişleri görünmüştü. Sen bir kumbarasın asker. Bir hırs kumbarası. Hele bir dol. Sonrası kolay, kırması kolay. Üşüyorsun değil mi? Karın yağdığına şükret. Dolunayı çift gördüğün ayazları unutma. Isınmak için dikenli teli avuçladığın, yıldızların kaymasını beklediğin geceleri unutma. Evrenin defteri dürülsün diye dua ettiğin, kayanın kutup yıldızı olmasını dilediğin geceleri unutma. Kareli kağıtlar görünce tel örgüleri hatırladığın günleri unutma. Artık kabus görmüyorsun değil mi? Görmüyordum. Hayır. Bedenin ve zihnin tasarrufu öğreniyor. Deliksiz uyuyorsun. Neden öyle derler bilir misin? Uyku deliksiz olursa ne kabus ne de zaman geçer içinden. Bir göz kırpması kadar sürer. 7 adımlık voltam sürüyordu. Kamuflajımın ve postallarımın içindeki ısıyı korumaya çalışmakla o kadar meşguldüm ki Artık o kabusu görmediğime şaşırmadım bile. Hatta umursamadım. Hayatımı bırakıp buraya gelmeme neden olmuş, sonra da bir türlü hatırlayamadığım şarkılar gibi siktir olup gitmişti. Atatürk'ü öldürmek. İnanılır gibi değildi. Yıllar boyunca aynı kabus. Asla yarı saydam olanlardan değil. Mermer gibi bir kabus. Uykumu parçalayacak kadar gerçek. Uyanıkken gördüğüm bütün Atatürk fotoğraflarından korkacak kadar gerçek. Her birinin gözlerime bakıp bunu bana neden yaptın diye sorduğunu duymama neden olacak kadar gerçek. Belki de sadece altında Gazi dinleniyor yazan fotoğraf rahatsız etmemişti beni. Ne de olsa kapalıydı gözleri. Yeter! Uzağında olmama rağmen Ziya'nın sesi ıslak kar maskem kadar yakındı kulağıma. Hala nöbet kulesinin kapısında duruyor ve kar tanelerinin aydınlattığı kadarıyla yüzü seçiliyordu. Kulenin girişinde durduğu için karın üzerine yapışıp yapışmadığını göremiyordum. Kirişin altındaydı. Peki karda bıraktığı bir ayak izi var mıydı? Onu da göremiyordum. Yeter, bunların bir önemi yok. Düşünme. Sen artık bir çığın merkezindesin. Sadece ileri gidebilirsin. Sadece yaşadığın andan sorumlusun. Her saniye büyüyen ve hızlanan bir çığ. Düşeceği yeri haritadan silecek bir çığ. Aramızda tek adımlık bir mesafe kalmıştı. Patikamın sonuna gelmiştim. Sol elimi yavaşça uzattım. Omzuna dokunmak istiyordum. Ziya hareketsizdi. Artık gülümsemiyordu. Kendisine yaklaşan elime bakıyordu ve dokundum. Ziya'ya dokunduğum anda sol omzunda bir elin ağırlığını hissettim. O kadar korktum ki sıçrayarak döndüm. Ama arkamda kimse yoktu. Omzumun üzerinden başımı çevirip Ziya'ya baktım. Sağ elinin parmaklarıyla sol omzundaki karı süpürüyordu. Elimin izi. Bir daha deneme. Bilincini karartacak kadar delirmeni istemiyorum. Kelimeler ağzımdan ter gibi çıktı. Peki ne kadar delirmemi istiyorsun? Beni anlayacak kadar. Yürümeye devam et. Vücudun soğuyor. Ziya'yı dinledim. Voltamı atmaya başladım. Yürüdüm ve dinledim. Ne diyorduk? Berlin'de kalmıştık değil mi? Evet, Yonine ölmüştü ve ben hayattaydım. İlk kez aşık olmuş ve ilk kez ölmeyi düşünmüştüm. Berlin'i bir an önce terk etmeliydim. Kan kokan gara dönüp beklemeye başladım. Yeterince rüşvet verilirse askeri trenlerden birine binilebileceğini duymuştum. Param vardı. Bir de yabancı öğrenci kimliğim. Ne de olsa Osmanlı tebaasındandım. Reyhin midesinde o kadar yabancı sayılmazdım. 4 gün garda yattım. Nihayetinde bir tren geldi ve Danzig'e giden rayların üzerine çıktım. Tren o kadar sık arızalandı ki inmem için 2 günün geçmesi gerekti. Hauptbahnhof. Danzig'de girdiğim ilk binanın adıydı. Tren garı. Ben asker. Binaları sevmem. Duvarları sevmem. Girdiğim binalarda ancak arka kapılarını bulana kadar kalırım. Gökyüzünü göremediğim yerde gömülmüş hissederim. Tuğlalar boğazımı sıkar. Bu yüzden hepsini kırmak isterim. Kırıp parçalamak. Belki de bu yüzden evsiz öldüm. Evlerden nefret ettim. Danzig'in grisini içime çektiğim anda anladım. Zamanın donduğu bir yere ayak bastığımı. Orta çağ asker. Kral Arthur, şövalyeler, kiliseler, heykeller, her şey. Bir tiyatro sahnesiydi Danzig. Perdesini indirmeyi unutmuş bir tiyatro sahnesi. Stadtsgraben'daydım. Garın olduğu caddede. Saat kulesine bakıyordum. Zamanın geçtiğine kanıt olan büyük beyaz kadrana. Hayat diyordum. Bu saat gibi. Geçip gidiyor. Ama içine almıyor. Akrebin ilerlemesine neden olan hiçbir çark insan etinden değil. Zamanın benimle ilgisi yok. Yürüdüm. Sonradan adının Hindenburg olduğunu öğrendiğim caddeye çıktım. Üniversite diyordum yanımdan geçenlere. Hochschule diyordu onlar. İleride. Yüksekokul. O kadar yüksekteydi ki Eylül'ün başındaydık ve soğuktan parmaklarım kesiliyordu. Şehir o kadar soğuktu ki yanından geçip gittiğim binaların birinde 200 yıl önce doğmuş olan meşhur Fahrenheit, termometreye 0 dereceyi eklemeyi aklına getiren ilk insan olmuştu. Anlayacağın Baltık soğuğu 0 dereceye ilham kaynağıydı. Evet asker, ben Hindenburg Caddesi'nde yürürken Danzig, şu nöbet tuttuğun yerden daha sıcak değildi. Bu arada tabii ki trenden yanlış durakta inmiştim. Belki de doğumum da böyledir. Yanlış bir durakta doğmuşumdur. Her neyse, üniversite Lanfur adındaki bir bölgedeydi ve oraya varmak için Hindenburg'un Egzersizyer meydanına döküldüğü yere kadar yürüyüp batıya düşen mezarlığın içinden geçen St. Michael sokağına girmek gerekiyordu. Her ne kadar öyle görünse de St. Michael sadece bir sokak değildi. Caddeden ayrıldığın anda yola taşmış mezar taşlarının beyazlığı gözlerini kamaştırırdı. Tek bir meyve bile vermeyen mezarlık ağaçları ışığı rendeleyip önüne atardı. Kuzeyin soğuk güneşi kuru bir yağmur gibi çiselerdi. Sokak mermerin içinde bir hilal çizerdi. 50 adım sonra ölüm seni kuşatır, baktığın her yer hiçlik olurdu. Diri diri geçmeyeceğin kadar uzun gelirdi yürümek. Ama her şey hilalin belini kırana kadar sürerdi. O an mermer biter ve ardında üniversitenin çatık çatılarının dikildiği yosunlu duvarlar başlardı. Duvarın bittiği yerde ise Bozavek. Öğrenci evlerinin kol kola durduğu cadde. St. Michael's öyle bir yoldu ki bir kez geçtin mi mezar taşın olmasını isterdin. Ölünce başına hiçbir şey dikilmesin. Ne bir ağaç, ne bir taş. Ne yasını tutanlar, ne de mezarını işemek için sırada bekleyenler. Ve asker, benim bir mezar taşım asla olmadı. Bir an için gözlerimi diktiğim projektörün çevresinde sineklerin, adını bilmediğim kanatlı böceklerin uçuştuğunu sandım. Ama kıvılcımlar gibi onlar da kar tanesiydi, suydu. Ziya'nın anlattığı her caddeyi, sokağı, meydanı onunla geçmiş, başını çevirdiği her yönü görmüştüm. Oradaymış gibi, Danzig denilen yerde. Sonra bir kelime belirdi aklımda. Töton, bir de ses, ölü adamınki. Strabo, Amasya'da doğmuş bir Pontusluydu. Milattan önce 64'te. 17 ciltlik Geografica'yı yazdığında 40 yaşındaydı. Binlerce sayfalık eserinde o güne kadar bilinen bütün bölgelerdeki bütün halkları anlatıyordu. Sıra Jutland bölgesine geldiğinde Tötonlardan bahsediyordu. Bir Germen kabilesinden. Töton kelimesinin ilk kez okunduğu sayfalar Geografica'daydı. Yüzyıllar geçti. Pagan kabileler Hristiyanlıkla tanıştı. Tötonlar unutuldu ve yerlerini din şövalyeleri aldı. 12. yüzyılda geçmişlerini arayanlar Tötonları hatırladı ve barbar atalarının adını tarikatlarına verdiler. Roman Katolik Töton Şövalyeler. Dini iktidara dönüştüren bir makine olarak Kuzey Avrupa'nın altını üstüne getirdiler. Hatta Venedik'e, Viyana'ya kadar hüküm sürdüler. Polonya, Litvanya Kralı 1. Sigmund hadlerini bildirene kadar. Sonra ne mi oldu? Töton Şövalyeler tarikatının üstadı Brandenburglu Albert, Luterciliği seçip Prusya dükü ilan edildi. Sonra Gobineau adında bir aptal ortaya çıktı. Tötonların üstün beyaz ırk olduğunu iddia etti. Chamberlain adındaki başka bir aptalsa 19. yüzyılın temelleri adındaki kitabında Tötonların mevcut Germenler olduğunu yazdı. Bunu okuyanların arasındaysa Wilhelm adında başka bir aptal vardı. Babası Prusya prensi, annesi Birleşik Krallık kraliçesi Victoria'nın kızıydı. Ama Wilhelm bir soytarıydı. Ancak herhangi bir kral soytarısı değil, bir imparatorluk soytarısı. Soylu bir soytarı. Ne de olsa kendisi bir imparatordu. Bozuk paraların üzerinde yüzü dururdu. O kadar büyük adımlar atmanın peşindeydi ki, bacaklarının ayrılıp kıçının yırtıldığını bile fark edemiyordu. Wilhelm, Chamberlain'in fikirlerine aşık oldu. Germenlerin üstünlüğünü kabul eden İngiliz kitabı kutsallık mertebesine, kendisi de ırkçılığın kuramcılığına terfi etti. Ve Danzig bütün bunları sessizce izledi. Anlatının zaman olduğu bir masalın geçtiği peri şehriydi. Gotik bir labirent. Ayrım sonu. Sayfa 134.